Mobilten yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın bence en önemli gelişmelerinden bir tanesi Xiaomi CEO'sunun yaptığı açıklamayla Leiju'nun. Aslına bakılırsa daha önceki programlarda özellikle Redmi'nin bir alt ürün grubunun alt markaya dönüştürülmesinde buna benzer bir takım yorumlarda bulunmuştuk. Pocophone derken sonrasında Redmi derken acaba Xiaomi kendi fiyatlarını yükseltip fiyat performans odaklı ürünleri alt markalara mı kaydıracak tarzında bazı öngörülerimiz olmuştu. Bunu doğrudan tekli bir açıklama geldi. Xiaomi CEO'su Leiju'nun geçtiğimiz hafta katıldığı bir toplantıda dedi ki ürünlere daha fazla yatırım yapabilmek, daha fazla kaynak ayırabilmek ve daha iyi ürünler yapabilmek anlamında ürünlerimizin fiyatlarını az da olsa yükseltebiliriz. Tabi azın karşılığı yok, rakamsal bir değer yok ama dediği şey şuydu. Genelde 3000 yuanın altında konumlandırıyoruz diye telefonları ki amiral gemisi telefonlar genelde 2700-2800 yuandan başlıyor Çin fiyatı olarak konuşmak gerekirse ki 400 dolar 450 dolar bandında düşünebiliriz dolara çevirdiğimiz zaman. Bir miktar yükselteceğiz dedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ne zaman olur bir tarih yok ama şirketin başındaki ismin bu yönde bir vizyon ortaya koyması. Belki yine Samsung, Huawei, Apple kanadındaki fiyatlandırmaya denk bir fiyatlandırma görmeyeceğiz ama eskiye nazaran belki 400 dolar yeni 500 dolardan başladığına tanık olabiliriz.
Yani kısacası şunu söylüyor, artık bizi tanıyorsunuz, markamız da biliniyor. Tamam, fiyatı biraz arttırabiliriz.
Belki de ona güveniyor.
Yani,
belki
de ona güveniyor. Markayı tanıtana kadar.
Gerçi bir Çinli markanın şunu farkında olması
kadar
lazım.
Gitti.
Şimdi Xiaomi'nin çıkış noktası fiyat performans odaklı ürünler ortaya koyabilmesi. Yani bugün Xiaomi Mi 9'a 700-800 dolar derse hiç konuşmayacağımız telefon olabilir bakıldığında. Çünkü diğer markalarda zaten benzer fiyata bazı özellikleri dahi belki çok bir gün dahi telefonlar görme şansımız da olabiliyor ama Xiaomi'nin popüler olmasının sebebi fiyat konusundaki hassasiyetiydi. Zaten Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansmanda da Mi 9'un Avrupa ve global lansmanını yaparken iyi cihaz ve honest price dediler. Yani makul fiyata iyi bir cihaz sunabilme olayı. Bir Çinli üreticinin şunun farkında olması lazım. Eğer fiyat performans hassasiyetini kaybedersen arkadan başka bir Çinli o boşluğu doldurur elbette. Ama anladığım kadarıyla mesela şimdi Redmi Note 7 Pro diye bir cihaz tanıttılar. İşte bakıldığında tamam Mi 9 kadar güçlü bir cihaz değil ama 48 megapiksel Sony sensörü kullanan ve onun devamında yine Snapdragon 855'li bir cihaz çıkaracakları söyleniyor. Pocophone F2 diye yine bir cihaz göreceğiz. Ama tabii ki gönlümüzden geçen Mi 9 gibi cihazları Xiaomi ürün grubu çerçevesinde uygun fiyat alabilmek. Fakat zaman içerisinde bu bir miktar değişecek gibi görünüyor.
Çinliler için bence çok güzel bir örnek var. Huawei'in Mate 20 Pro'su satışlarından memnun değiller biliyorsun. Zaten bir sonraki...
1000 dolara fiyat koyarsan.
Evet, P30'da da işlemciyi özellikle güçlendirecekleri konuşulmaya başlandı. Çünkü Mate 20 Pro'nun işlemci kısmında da kullanıcıları tatmin edecek performanstan uzak kaldığı konuşuluyor
yani
son
geçen,
dönemde.
Geçen ya 2018'i en hızlı Android platformu olarak kapattılar ama şimdi arka arkaya 855 ile Exynos 9820 gelince şu an 3. sıra oturdu. Android'den bahsediyorum.
Şimdi buna bir bakabilirler. Yani evet Çinli markasınız, evet konuşuluyorsunuz, güzel ama neyle konuşuluyorsunuz? Uygun fiyata iyi telefon sattığınız zaman konuşuluyorsunuz. Çünkü zaten pahalı satarsanız pahalı satan iyi markalar var. Yani sıkıntı yok ki. Bugün insanlar Xiaomi'yi ya da diğer Çinli markaları Samsung'dan veya benzeri HTC'den çok daha kaliteli mal ürettikleri için tercih etmediler. Bu markaları denemek istemeleri, satın almak istemeleri de ilk lansmanı dört gözle beklemelerin nedeni uygun fiyatı ne alacaklarını görmekti. Şimdi uygun fiyat kelimesini oradan çıkarttığın anda bir şey kalmıyor
şey
yani.
Şey kalmıyor çünkü şimdi Çin tarafındaki en başarılı marka olarak bugün herhalde Huawei'den bahsediyoruz. Çünkü dünyadaki belki bir numaralı üretici olacak en çok telefon satışı evet. Anlamında. Ama tabii Huawei şu rakamı bize vermiyor. Tamam sen 220 milyon telefon satmışsın ama bunun ne kadar P20 Pro, ne kadar Mate 20 Pro, ne kadar Honor'un modelleri, ne kadar senin P Smart'ın, ne kadar Mate 10 Lite'ın.
Neden Huawei iyi bir örnek diyoruz? Huawei şöyle iyi bir örnek arkadaşlar. Mate 20 Pro bakın cep telefonu dünyasında... Halihazırda bakın Mobil Dünya Kongresi'ni de anlattık. Katlanabilir ekranları bir kenara koyarsak eğer cep telefonu dünyasında görüp görebileceğiniz bütün teknolojileri barındıran tek cihaz hala da bünyesinde.
Ya kanaat önderi bir cihaz. Mesela ters şarjdan bahsediyoruz Samsung.
Hepsi
adam
var.
Yani var.
Bak ters şarj var. Ekran üzerinden parmak izi okuma var. 3 boyutlu yüz tarama güvenliği var. Ön kamerası yüksek çözünürlükte. Arka kamerasında gece görme özellikleri mevcut. Ekranı desen OLED ekran yüksek çözünürlükte pil kapasitesi 4000 mAh'in üstünde.
7 nanometre işlemci var. Yapay yani, zeka özellikleri var değil mi?
Her şey var da var. Yani ne anlatabilirsek Android ekosisteminde de cep telefonu dünyasında bunu Apple'da katıyorum. iOS'u bir kenara koyarsak. Her şeye sahip bir telefon ama yüksek fiyat koyunca satamıyorsun. Yani abi. Şey anlamına gelmiyor bu. Dünyanın en iyi telefonunu üretirsin. Okey eyvallah en iyi kamerayı da koyabilirsin üstüne. Ama işte markan güçlü olmazsa Satamazsın.
İşte bir takım
abi.
Kurgular deniyorlar. Huawei tarafında da mesela Mate 20 Pro var. Hani benim yaptığım en iyi cihaz diyor. Fiyatım bu. Almak isteyen varsa alabilir tarzında bir kurgusu
Mate
var.
Mate 20 Lite satılıyor.
Mate 20 Lite satılıyor. Honor'da mesela View 20 diye bizim de CES'te çektiğimiz yine ekranda kamera deliği olan Kirin 980'de gelen
evet.
550-600 dolar satılabilen cihazları da sunuyorlar. Anladığımız kadarıyla Xiaomi de belki o seviyede olmasa bile biraz daha o tarafa doğru bir strateji izleyebilir. Yani CEO'nun gerekçesi daha fazla yatırım yapabilmek, daha iyi cihazlar geliştirebilmek anlamında böyle bir adım attık. Ama tabii diğer taraftan şeyi de atlamamak gerekiyor. Şimdi Xiaomi geçen sene borsaya açıldı. Bir hissedar baskısı da olabilir. Onu da biz bilmiyoruz. Hani o tarafta
bu adamın açıklaması şey değil mi diye cep telefonundaki kar %5'ten fazla olamaz. Olmamalı.
Onu şimdi şöyle kotarabilir. İşte biz bir telefon geliştirdik. Zaten maliyeti 600 dolar. Biz de 700 dolara veriyoruz. Ki yani... Çünkü altındaki 3 numaralı adamın Hindistan'ın başındaki Hindistan... Xiaomi'nin en büyük başarı hikayelerinden birisidir. Bir numara otururlar orada da. Dediği şey şu. Günümüzde bir telefonu 699 dolardan fazla para vermenin bir manası yok.
Abi ben şunu görüyorum. Tüm dünyada geçerli bir olay var. Halkın duymak istediği yalanları söylediğiniz sürece 10 numara 5 yıldız adamsınız. Ama gerçekleri konuşmaya başladığınız anda tüy kaka oluyorsunuz. Bunlar da halkın duymak istediği yalanları bir şekilde dillendiriyorlardı. Uygun fiyatlı telefonları niye satıyorlardı? Bu Korelilerin de çok uzun zaman konuşulan bir mantığı oldu. Pazar satın alma arkadaşlar. Yani pazar satın alma ne oluyor? Diyelim ki Samsung veya LG TV pazarına Türkiye'ye geldiğinde bakıyor. Burada yerleşik firmalar ne? İşte Sony'si var, Beko'su var, güçlü yerli firmalar. Vestel, işte Vestel'e, Arçelik'i var. Ne yapacak? Bunları yok etmesi lazım. Bunların yerleşik bayi ağları var. Nasıl yok edersiniz? Sizin zararlı ürün satmanız lazım. Tüketiciye diyorsun ki gel arkadaş. Geldim abi. 32 inç televizyon Samsung. Evet 10 lira. Bak Vestel 20 lira. Abi sen yüksek teknolojiyi 10 liraya satıyorsun. Demek ki Vestel bizi kazıklıyor, o dönüyor olay. Halbuki adam zararına satıyor onu. Çünkü gözünde Türkiye için bir para çıkartmış. Diyor ki ben Vestel Arçelik'i diyor sindirirsem, pazarı satın alırsam diyor. İleride ben buraya yerleşirim. Yani onu bir pazarlama bütçesi olarak kullanıyor. Ne yaptılar? 32 inç daha az daha Samsung LG batıyorlardı o işten dolayı. Biliyorsun değil mi bir dönem? Çıktılar ondan sonra işlerden. Baklar olacak gibi değil. Şimdi dikkat edin. Fiyatlar aşağı yukarı tüm üreticilerde aynı olmaya başladı. Öyle
zaten
yok edemiyorsunuz.
Zaten dönem hatırlayanlar olacaktı. Türkiye 4K televizyonlar 1500 liraya satılıyordu. Evet. Yani öyle bir dönemin içerisinden geçti.
Avrupa'dan girip Türkiye'den alıp gidiyorlardı. Yani
şu kurgu çok işlemedi Türkiye'den. 32 inci zararına satalım. 55 üstüne kâr marjını
olmadı o iş.
Koydukça koyalım. O
yürümedi.
İş yürümedi.
Şimdi anladığım kadarıyla Xiaomi'de de yürümüyor ki biraz fiyatları arttıracağız diyor. Ayrılma da aslında bunlar için iyi bir ayrılma oldu. Hani Redmi'ye ayrılalım, orada yine ucuz satarız. Sayıyı oynarız. Ama bizim de artık şu an birden para kazanmamız lazım diyorlar.
Ya da belki de şu an Mi 9 diye gördüğünüz zaman o çizgi Redmi olarak devam edecek. 400 dolar onu oturtacaklar.
Umarız
belki
öyle olur.
Belki Pro ayarında telefonları da belki 650-700 dolar bana oturtacaklar. Şu an tabi her şey afak yani. Sadece onun yaptığı bir açıklama
var. Geçtiğimiz sene konuşulan konulardan bir tanesi de Xiaomi, biliyorsunuz. Her ne kadar ayarlardan kapatabilseniz de kendi uygulamanda reklam gösteren, yani dijital servislerle büyümeye çalışan, birazcık bu dijitalden para kazanan, yazılımdan para kazanan bir firmaya dönüşme yolunda istiyor olan bir firmaydı. Bunu en iyi yapan firma hangisi derseniz, bir tarafta Google var, bir tarafta Apple var. Google kendi telefonlarıyla da yapmıyor. Millete yaptırtıyor işte. Kendi servislerini kullanıyorsunuz. Google'ın reklamlarını görüyorsunuz. Apple'ın ekosistemi zaten ayrı bir şekilde işliyor. Şimdi Xiaomi dijitalde istediği kadar büyüyememiş. Veriler onu gösteriyor. E ne yapacaklar? Telefona bindirecekler fiyatı. Biraz da öyle bir şey var. Yani konsol mantığıyla ilerlemedi cep telefonu satışı.
Realme diye marka var. Oppo grubunun alt markalarından bir tanesi. Yine Hindistan odaklı daha çok ürünler geliştiriyor. Onların da geçen tanıtımını yaptığı yeni telefon vardı. Telefonları tabii direkt Redmi Note 7 ile kıyaslamışlar. Yani ona rakip olarak geliştirmişler. İşte teknik özellik seviyesinde birebir mukayese ederken en altta şey var. Arayüz ama reklamsız.
İşte.
Ona vurgu yapmışlar.
Üstüne yazmış değil mi artık iyice yani?
Yani artık hani Xiaomi 2 çünkü çok tartışılan bir konu haline
yani
geldi.
Mesela Xiaomi'nin ayarlarda kapatma seçeneği var. Birçok kullanıcı bunların haberi bile yok. Kapatabildiğinden.
Ya bu konseptler çok karşılık bulmuyor. Bunu biliyorsun. Amazon da kendi telefonlarını denedi. İşte kilit ekranda reklam göstereceğiz. Evet. Hatta telefonu bedava verme gibi şeyler de gündeme geldi.
Ekstrem şeyler konuşuldu. Evet.
Ama kullanıcı tarafında bunlar kullanıcıların çok fazla istediği şeyler değil. Xiaomi tarafında da CEO'nun böyle bir açıklaması var.
Bu arada Türkiye'de fiyatlar arttı zaten. Türkiye'de başladılar herhalde ilk olarak.
Türkiye ile ilgili zaten ekstra bir notum var. Onu söyleyeceğim ama bizim tabii gönlümüzden geçen mümkün olduğu kadar en düşük fiyatı artık öyle, nasıl olursa evet. Çünkü
ya çünkü çok zor şimdi olacak. Biz şunu da görüyoruz sektörden. Çinlilerin bu fiyat politikası diğer yerleşik firmaların üstünde büyük bir baskı oluşturmaya başladı. Onlar da fiyatlarını ona göre düzenlemeye çalışıyorlar. Yani biz bugün uygun fiyata bir şeyler bulabiliyorsak Türkiye'de, hala da amiral gemileri Amerika'daki satış fiyatının aynısına satılmaya çalışılıyorsa bazı markalarda, Çinliler nedeniyle. Bunlar olmasaydı biz ayvayı yemiştik. Ne söyleyeyim? Amiral gemi yani, hayal olacaktı ülkede yani.
Ben bugün Samsung'a bu fiyatlarla Türkiye'de ürün getirebiliyorsa, Çinlerin geliştirmiş olduğu bir ticaret modelinin fiyat anlamında karşılığı evet. Bunlar aslında. Dolayısıyla umuyoruz ki Xiaomi tarafında artık bir şekilde fiyatlar yine benzer seviyede kalır ama bakalım, bekleyip görmekten başka bir çare yok. Bu arada Türkiye operasyonuyla ilgili şöyle bir gelişme var. Mobil Dünya Kongresi'ndeyken Avrupa'dan sorumlu PR menajeriyle tanışma şansım oldu. O da şöyle, basın odasında çalışıyorum, yanımdaki adamda Mi 9 kutusu var. Dedim sen bunu nereden aldın? Xiaomi verdi. Baktım onun iki sıra ötesindeki adamda da var. Gittim yanına, sen nereden aldın? Xiaomi verdi. Dedim bir gideyim ben de alayım o zaman yani, isteyeyim. Gittim işte PR müdürünü buldum, Avrupa'dan sorumlu olan. Dedim ben Türkiye'den geldim, merhaba vesaire. Gördüm ki Mi 9 veriyorsunuz, bir tane de bana verir misiniz? Sonucunda hani videosunu çekeceğiz şu bu derken. Dedi ki adam, biz sadece Xiaomi'nin resmi olarak bulunduğu ülkelerde daha önce konuşmaya başladığımız bazı mecralara bunu verdik ki zaman kaybetmesin de, içerik üretmek isteyen bir önce üretsin diye. Dedim biz nasıl olacağız? Dedi ki ben şimdi Brian'le tanıştırayım dedi. Brian kim dedim? Türkiye'de kapsayan işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarının bölgesel PR, yani kurumsal iletişim müdürü. Dedim olur, nerede? Burada yok, maille tanıştıracağım. Geçen kendisine yazmıştı, hani Mi 9 ile ilgili konuşmuştuk, acaba test yazı yollama şansınız olur mu? Biz kendi imkanlarımızda buluyoruz ama uzun süreli kullanabilmek, mukayesesini yapabilmek ya da kıyaslayabilmek anlamında. Dedi ki zaten dedim Mart ayının sonu Türkiye'de lansman yapacağız.
Şimdi burada bir kez daha şunu da kanıtlamış olduk. Yani hep konuşuyorduk biz, başından beri zaten bunun savunucusuyduk. Xiaomi Türkiye'de resmi olarak var. Hani biliyorsun değil mi? Hala daha onu konuşanlar var. Yok resmi yok, var diğerler.
Hatta şunu da söyleyeyim yani şu an zaten 4-5 tane Çinli Xiaomi'den Türkiye'de çalışıyor. Hatta ofis açma aşamasının son noktaya gelmişler. Sanırım Maslak'ta açılacak. Çok basit bir örnek olarak şunu göstereyim. Şu an Xiaomi adında Türkiye'de 2 tane iletişim ajansı görev yapıyor. Bunlardan bir tanesi işte Evofon adında, biliyorsunuz o mağaza çalışanımızı çağıran ajans. Diğeri de bizzat Xiaomi'nin Çin'den yönettiği, direktiflerini yönettiği, hatta aynı zamanda Netflix'in de işlerini yapan iletişim ajansı. Bana gelen mailde mesela Xiaomi'ye bağlı olan o Netflix'in işlerini yapan ajansı da CC'ye koymuşlar ki organizasyon belli olsun diye. Mailde şu yazıyor: Mart sonuna doğru lansmanı yapacağız ama henüz yer ve tam tarih güne karar vermediğimiz için ajans şu an resmi davetiye geçemiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm yayın kuruluşlarına resmi davetiye de gider. Sadece şey yok, ben Mi 9 için konuşmaya başlamıştım. Hani lansman Mi 9 üzerinde bir lansman mı olacak yoksa topyekun işte Türkiye'ye geldik artık resmi olarak Türkiye'deyiz ve aynı zamanda Mi 9 lansmanı yapıyoruz. Bununla ilgili bir henüz detay yok ama sonuçta Xiaomi'nin zaten epey bir Türkiye ile ilgili planları vardı. 2019'da bu planların bir aksaklık olmazsa, çünkü Çinlidir bu, sağ solu belli olmadan son dakika der ki ben bunu erteliyorum. Farklı sürprizler de olabilir, bakalım. Ama şu an görünen, bana gelen resmi maildeki yazan Mart sonunda bir lansman olacak şeklinde, bunu da not düşmüş olalım ve Huawei tarafına geçelim. Huawei'de tabii bu ayın ikinci yarısından sonra P30 ile ilgili bir takım aktiviteler başlayacak. Önce bir ön teknik izleme toplantısı yapılacak. Sonrasında da 26 Mart'ta Fransa'da Paris'e P30 ailesinin resmi lansmanı yapılacak. Zaten epeydir bir takım sızıntı görüntüler ortaya çıkıyordu. Şimdi P30 ile ilgili bizzat global ürün müdürünün doğruladığı bir detay var. Çok büyük bir ihtimalle bu telefon periskop konfigürasyonunda bir kamera dizilimiyle gelecek. Biz bunu Mobil Dünya Kongresi'nde Oppo kanadında görmüştük. Onyx yakınlaştırma yapabilen kamera sisteminin bir benzerini göreceğiz. Burada hala belli olmayan detay şu, bunun mekanik olarak mı yapılıp yapılmayacak konusu soru işareti. Son çıkan görseller ve mevcut olarak kullanılabilen periskop sistemden anladığımız kadarıyla mekanik bir yakınlaştırma yok ama hala Huawei için bunu soru işareti olarak tutuyorlar. Şu ana kadar bir akıllı telefonda kullanılabilen en iyi Onyx yakınlaştırma teknolojisinin P30'la beraber hayatımıza gireceği söyleniyor ki bir tane hatta bir fotoğraf örneği internette dolaşıyor. Baya baya iddialılar. Bazı Huawei teaserlarında da ortaya çıkan detay, şu ana kadar görmediğiniz deneyimi kamerada yaşadık. Tabi bunlar çok pazarlama ifadeleri ama böyle bir paylaşımları da var.
Ya şeyi merak ediyorum, dijital crop mu acaba? Yani gerçekten optik yakınlaştırma var. Çünkü 5x optik yaparsın, üstüne bir de dijital crop yaparsın. Yüksek
onun benzerinde P20'de biliyorsun, evet. 5x'de yaptılar benzer şey ama şu Oppo'nun sistemi biraz daha farklı. 3 kameranın tüm odak uzaklığını kombine eden değişik bir çalışma mekanizması vardı. Ona benzer bir sistem de olabilir. Oppo'nun sistemi bu arada bize Mobil Dünya Kongresi'ne gösterdiği cihazda bayağı da iyi çalışıyor, evet. Demo olarak bakıldığı zaman. Herhalde en çok konuşulan özellik yine kamera sistemi olacak gibi görünüyor P30'un.
Göreceğiz hep beraber. Zaten kamera üstünden konuşuluyor Huawei telefonlar. Ben bu sefer video çekim kısmına da bazı yenilikler bekliyorum. Açık söylemek gerekirse en büyük eksikleri o. Konuşulan eksikleri de aynen. O. Yani bizim sektördeki bütün arkadaşlar.
Ön kamera, arka kamera, video kabiliyeti.
Evet. Hatta ön kameranın da biraz daha iyileştirilmesine yarar var herhalde. Kötü değil. Ama biraz daha elden geçip özellikle arkada ters ışık geldiğinde daha iyi sonuçlar verecek hale getirilir.
Daha doğal sonuçlar verecek hale evet. Getirilmesi lazım. Biraz Huawei'de hala yazılım bazen manipülasyon çok fazla yapıyor. Bunu gördüğünüz an görüntüde hissedebiliyorsun. Yine konuşulan detaylardan birisi Google'un kullanmış olduğu Night Sight'a artık birebir rakip bir gece modunu geleceğiz. Çünkü şu anda Huawei'de bir gece modu var ama Google'la kıyasladığın zaman fark o seviyede herhalde bir en azından deneyim sunmuyor. Aynı zamanda onun ekleneceği söyleniyor ama benim dikkatimi çeken gelişmelerden bir tanesi şimdi Huawei'de son birkaç jenerasyondur ürün döngüsü şu şekilde oluyordu. Mate ailesinde yeni bir işlemci tanıtılıyor. Daha sonrasında işte ilgili yılın sonunda Mate serisi, sonraki yılın ilk çeyreğinde de P serisi bir telefon çıkıyordu ama Kirin 980 yılın başında 855'ten dolayı biraz geriye düşünce bu platformda P30 ailesinde Kirin 985 ya da Kirin 990 adında gözden geçirilmiş, performans iyileştirilmiş yeni bir platform daha görebiliriz.
Yani acaba hızı mı aşırtılmış olacak? Hız aşırtılmış bir işlemci mi göreceğiz?
Bence sadece frekans kurtarmayabilir. Belki GPU'su güçlendirilmiş bir topyekun bir gelişime göre. Çünkü Kirin 980 GPU performansı olarak en çok orada şu an sıkıntı evet yaşıyor. Hani saf CPU performansı olarak değil ama.
Çünkü çok kısa bir süre oldu aralarında. Hani yeni bir işlemci geliştirecek vakitleri olmuş mudur o
şimdi
şekilde bilmiyorum.
Mesela Xiaomi'den bahsederken ne dedin? Mate 20 Pro'da bekleneni bulamadın dedin. Evet. Belki bundan dolayı gözü karartıp.
O da olabilir. Eldeki başka
çünkü
bir şey de
vermiş. Bazen ne yapıyor mesela? S9 satmadı diyelim. Hani bütün kaynağı Note 9'a aktaralım. Oraya yoğunlaşalım. Belki buna benzer bir adım atılmış olabilir.
Evet. Ama özellikle kamera konuşulacak yine tabii ki her zamanki gibi. Super Zoom'da eğer iyi iş çıkartırlarsa başka hiçbir özelliğini konuşmayız. Yani Mate 20 Pro'da da mesela diyorum ya yüz tanıma kısmında belki de en iyi yüz tanıma teknolojilerinden bir tanesine sahip. Ekran üstten parmak izi okuma falan filan vardı. Neyi konuştuk hep? Arka taraftaki kamerayı ve gece modunu konuştuk.
Tabii Mate 20 Pro'da gördüğünüz bir takım özellikler var. Ters şarj gibi özellikler P serisine de gelebilir çünkü.
Bence gelir. Önden güzel yani damla çentik var en azından bu telefonlarda. Önden damla çentikli gelirse zaten daha fazla ekran alanı bize sunulduğu için kullanıcının memnun kalacağı bir cihaz olacak.
Huawei tarafında bir haberimiz daha var. P Smart Plus adı verilen yeni bir model daha tanıdık ki zaten P Smart 2019 Türkiye'ye yeni gelen cihazlardan bir tanesiydi. Bunu üçüncü
popüler
kamera olarak
cihazlardan biri bu
aynen,
arada.
Ultra geniş kamera da dahil edilmiş durumda. Aslına bakılırsa aynı temel mimarisi sahip olan sadece üçüncü kameranın eklenerek kamera konusunda daha fazla kullanım sağlayan modellerden bir tanesi olacak.
Yani yavaş yavaş kamera kısmında Huawei'in girişinden üst seviyesine kadar hepsinde kaliteli sonuçlar alabileceğin cihazlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela ben tavsiye isteyen insanların sorularına bakıyorum. Ya Huawei'ye fotoğraf çektim, inanılmaz çıktı. Bana onun fotoğraf yeteneklerini sunan bir telefon önerebiliyor musun? Yoksa gidip onu mu alayım diyor. Hı hı. Yani zaten şimdi Huawei'nin fotoğraf yeteneklerine sahip bir cihaz da yok o sınıflarda dikkat edersen.
Mesela bunda arkadaki 3 kamera, 24 megapiksellik ana kamera, 16 megapiksellik ultra geniş kamera ve 2 megapiksellik de yine derinlik algılayan kameranın olacağı
söylüyor. Bir 2700'den orada biraz şey herhalde.
660'dan biraz daha zayıf bir platform. Şimdi tabii fiyatlandırmanın nasıl olacağını da bilmiyoruz. Fiyatlandırma konusunu doğru ayarlayabilirlerse yine sıkmayacak. Yani gideri var ama o seviyede daha iyi performans veren çözümler de tabii ki var. Ama Huawei tarafında bu modeller önemli çünkü o 220-250 milyonluk satışlar söz konusu olduğu zaman arka tarafta bu modeller lokomotif etkisi yapıyor. Evet. Zaten P Smart için de Türkiye'de bu kadar reklam yapılması, özel klip ve müziklerin çekilmesinin temel sebebi de volümün yani hacmin bu telefonlardan gelmesi gibi de düşünebiliriz. Mate 20 Pro için mesela lokal bir reklam yapamadı
öyle
değil
çok
mi?
Evet üstüne durulduğunu görmedim.
Mate 20 Pro için Türkiye'de yerel bir televizyon reklamı çalışmadı diye hatırlıyorum.
Yok çalışmadı.
Ama mesela P Smart 2019 için var.
Evet çünkü P'nin fiyatı da güzel ama P Smart.
Yok zaten ana lokomotif bunlar yani.
Evet doğru.
Markayı taşıyan, hacim yapan, ciroyu getiren modeller bunlar olduğu için biraz daha fazla ön plana çıkabiliyorlar zaman zaman. Bakalım P Smart 2019 Türkiye'ye yeni geldiği için bu hemen gelir mi? Gelirse fiyatlandırması nasıl olur? Kamera daha fazla olduğu için muhtemelen biraz daha üstte konulanabilir.
Kullanıcı açısından da daha ilgi çekici olabilir tabii.
Zaten çok yakın fiyat seviyesinde P Smart 2019 yerine P Smart Plus 2019 al dersin. Çünkü kamera olarak biraz daha farklı ve eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Bu ilginç bir haber. Şimdi Apple tarafında zaman zaman bazı prototiplerin eBay'e düştüğü ya da açık arttırmaya satıldığı gündeme geliyordu. Bu Wyson Motherboard teknoloji platformu haftalarca bu konuyu araştırmış. Hackerlarla görüşmüşler. iOS platformu çalışan güvenlik uzmanlarıyla görüşmüşler. Bu prototipler kimlere satılacak bu kadar yüksek fiyatlarla diye. Bu işi profesyonel olarak yapan bazı hackerlar ve bazı güvenlik birimleri de bu telefonları satın almak istiyormuş. Çünkü Apple'ın geliştirme aşamasındaki prototip cihazları her türlü root yetkisine sahip olan bu SEP işlemcisi dediğimiz Secure Enclave adı verilen Apple'ın çok fazla vurgu yaptığı bu parmak izi ve yüz bilgilerimizin toplandığı özel alana da erişebildiğin yegane cihazlar bunlarmış ve özel çözümler geliştiren, özel güvenlik çözümleri geliştiren bir takım kişi ve kurumlar da bu prototipleri alarak o taraflarda uzmanlığını geliştirmek istiyormuş. Çok özel ve güzel bir haber. Dikkatimi çek konuşalım istedim.
Şimdi yeni bir haber vardı. İsrail'li bir şirket biliyorsunuz iPhone'ları ve Android cihazlarının şifreleme özelliklerini kırabilen bir cihaz geliştirdi ve bunu İşte büyük güvenlik kuruluşlarıyla paylaşıyor. Bunun içinde FBI de var, CIA de var. Eğer kişi öldüyse veya şifreyi vermeye yanaşmıyorsa bu cihazı takıyorlardı ve iPhone'u kırabiliyorlardı. Şimdi ortaya çıktı ki bu cihazların eski sürümleri eBay üstünden satılıyor. Hem de 50-100 dolar arasında alıcı buluyor. Hı hı. Bir tane yine güvenlik uzmanı satın almış ve evdeki cihazları kırabilmiş bu cihaz sayesinde. Bu cihazlar nasıl çalışıyorlar? Apple'ın farkında olmadığı ama buradaki güvenlik uzmanlarının fark ettiği bazı açıkları kullanarak, Zero Day de diyorlar bu açıkları, o açıkları kullanarak içeri sızabiliyor. Yani hani bazen ortaya çıkıyor işte çok büyük bir açık bulundu. Ne FaceTime'dan bizi dinleyebiliyorlarmış. Hop, hı-hı, Apple bir güncelleme yayınlıyor. Ama şimdi bunu kimse Apple'a bildirmezse, Apple'da farkına varmazsa ne oluyor açık? Böyle firmalar tarafından kullanılabiliyor. İşte bu tip cihazları geliştiren insanlar için yegane fırsat her türlü özelliğine erişebildikleri bir iPhone olsa gerek.
Mesela bu tür güncel prototiplerde de özel bir kablo ve adaptör yardımıyla Mac'e bağlıyorsun. Hop, anında tüm kaynaklara erişiyorsun.
Al işte sonucunda, yani.
Sonucunda özel bir güven, izole bir alan yaratıyor mesela çok hassas bilgilerin tutulması için, ama oraya erişim, nasıl erişilmesi gerektiği, hangi yolları kullanabildiğin, o izole alanın içerisine nasıl girebildiğin gibi datalar Apple'da var.
Evet.
Tamam, kimseyle paylaşmıyorum diyor kağıt üzerinde, ama işte bu tür prototiplerle oralara erişim de mümkün olduğu için sonrasında işte bazı hackerlar buna özel çözümler üreterek işlemcilerine servis sunuyorlarmış.
Ters mühendislikle bu donanımları da üretiyor olabilirler. Hani o özel kabloyu, ışıklı kabloyu filan üret, bas gitsin.
Pek çok şey olabilir. Tabii hani Apple'ın tüm o tedarik kanadında bu tür hassas prototiplerin dışarıya nasıl sızdığı, bunlar çoğu zaman çalıntı cihaz oluyor.
Evet, çünkü doğru.
Apple'ın isteği dışında bir şekilde elde edilen ve satılan cihazlar haline geliyor, ama buna bayağı bilgi olduğu da ortaya çıkan haberden görünüyor açıkçası.
Ya işte eBay'de satılıyor diyorum ya sana Erdi. Yani düşünsene ki İsrail şirketine sözleşmesinde güvenlik kuruluşlarına satarken şey diyormuş, bunu satamazsınız. Ki ya, FBI, CIA'ya satılan cihazların eBay'den satılmasından bahsediyoruz.
Şöyle var yani, şimdi Apple'ın bu konudaki hassasiyetini biz nereden biliyoruz? iPhone 4'ü Apple yöneticisi bir barda içki içtikten sonra unutunca, biliyorsun onu birisi buluyor. Sonra evet, Gizmodo sitesine veriyor. Adamlar videosunu çekiyorlar. Daha sonra Apple hop Gizmodo'yu banlıyor. Steve Jobs hayatını kaybedene kadar da o site Apple'ın etkinliğine giremeyen site haline kalıyor. Şimdi ki o da yani bitmiş adım, artık günlük hayatında kullandığı bir cihaz. Hatırlarsan da iPhone 10'da da bir Apple mühendisi kızına veriyor telefonu.
Evet, evet,
kafeteryada.
Evet.
Bayağı olay vuku buluyor. Şu bunlar herhalde retina kontrolü girebildiğin özel alanlarda kullanılan cihazlar diye tahmin ediyorum.
Ya
nasıl şimdi sızdırıldı çok tuhaf. Çünkü bellidir aslında, yani bir şekilde ID'leri vardır bu cihazların
da. Vardır tabii. İçinde nelerin olduğunu da bilmiyoruz. Yani şimdi sen bunu satın alıyorsun ama belki de başkasının özel verileriyle beraber gidiyor.
Koyun tarzı düşünüp acaba Apple bunu bilerek mi veriyor?
Ya zannetmiyorum, o kadar değildir. İsrail şirketin bu güvenlik cihazını satın alan güvenlik uzmanı şunu da keşfetmiş. İşte güvenlik güçlerinin kullandığı cihaz olduğu için içinde veriler var. Kırdıkları telefonlara ait IMEI bilgileri, kişi listeleri falan. Kişi listelerine falan bakmadım diyor adam. Girmedim diyor, yani düşün. Kim bilir, teröristlerin telefon numarası mı var artık? Uyuşturucu satıcıları mı var, bilmiyorsun ki.
Mesela girdiğin an hop yere sinyal gidiyor, anında baskın.
Onun vicdanın garantisi de yok yani.
Burada da işte bu cihazlar dediğim gibi yani her türlü rutin etkisine sahip olduğun cihazlarmış. Artık ne kadar yetenekliysen o kadar içine girebiliyorsun. Hem donanım tarafında dediğim gibi ters mühendislik olabilir, hem de sistemin nasıl çalıştığını, Apple'ın evet, hangi özellikleri nasıl yönetebildiğini anlamak açısından da böyle bir, nasıl diyeyim, black marketing diyebileceğimiz bir durum var. Yani özel bir ortamda satılıyormuş bunlar. Açıkçası bayağı bir güzel bir haber bu, araştırma haberi. Benim de hoşuma gittiği için bu mobiliteyi almak istedim. Apple'la ilgili bir haber daha var. Geçtiğimiz hafta içerisinde Apple'ın CEO'su Tim Cook Amerikan Başkanı Trump'la buluştu. Trump toplantı esnasında aslında Tim Cook'un ismini telaffuz ederken Tim Apple dedi. Artık Tim Cook trolledi mi diyelim, ne yaptı diyelim. Ondan sonra hemen Twitter'da ismini değiştirdi ve Tim'in yanına Apple'ın logosunu evet, koydu. Cook'u silerek. Değişik, ilginç bir durumdur.
Ya Trump'tan böyle her seferinde bir şey görüyoruz ya. Yani dikkat edersen insanların isimlerini yanlış söylüyor. Birine başka bir isimle hitap ediyor vesaire derken. Şimdi Tim Apple demesi, yani soy ismini mi hatırlayamadı yoksa bir şey söyleyecekti de dilimi suçtu acaba öyle söyledi, bilmiyorum.
Yani Apple'dan Tim filan desem derim de o cümle tamamen Tim yani Cook yerine Tim
Apple. Ama şeye dönüştü, espriye dönüştü. Tim Cook da gerçekten
güzel görmüş bunu, iyi yakalamış.
Güzel görmüş, iyi yakalamış.
Yalnız şey tartışıyordu bayağı, şimdi bakma şansım olmadı ama Windows bilgisayarlarda baktığında bu Apple logosu yine başka bir şey çıkıyor.
Ha öyle mi? O da farklı bir olay o zaman, diyecek bir kelime bulmuyorum.
Değişik bulabildiğin geçen haftanın herhalde en ilginç gelişmelerinden birisiydi. Sosyal medyadaki akımı gören
ama
Tim
Windows
Cook
makinelerle diğer tüm dünyanın anlaşamadığı tek bir olay var. Gülücük simgesi, biliyorsun. J harfi olarak çıkar ya. E-postalarda, Outlook'tan atılanlarda hala daha düzelme yok o tarafta.
Gerçi bu ikonlarda, gülücüklerde vesaire hala biliyorsun evrensel bir standart yok. Her platformun kendi şeyleri var. Ben sana bazen Allah'tan çok tuhaf şeyle karşılıklı
evet,
olmuyor. Bir tane yolluyorum, sen de başka türlü çıkabiliyor. O konuda aslında belki de bir yere gelip benim fikir olsalar değil mi? Yani karşılıklı.
Ya az çok bir standart oturtmaya çalışıyorlar ama yorumlayış şekilleri farklı. Kalp hepsinde farklı bir kalp olarak.
Abi geçen sene hamburger farklıydı mesela.
Evet, değil mi?
Oturdu Google mesela, sırf geliştiricinin birinden gelen geri bildirimden dolayı CEO seviyesinde hamburgeri düzeltin diye. Normalde hamburgerde diyor peynir köftenin altında olmaz. Onu ters koyun, üzerine marul işte koyun tarzında. Yani böyle şeyler de var ama tabii bu şu an için ana konumuz ya, onlara gelene kadar çözülmesi gereken başka şeyler var. Şimdi ZTE tarafında bir konsept telefon görüntüsü ortaya çıktı. Yine bu da sızdırılan bilgilerden yola çıkarak geliştirilen konseptlerden bir tanesi. Kaplanabilir ekranlar konusunda işte hem Samsung tarafında hem de Huawei tarafında bazı modeller gördük ama örneğin arka taşıstanla seninle beraber gittiğimiz zaman TC Aslan'la ne dediler bize? Pek çok farklı telefon modeline bunu uygulanamayacak evet. konusunda çalışmalar yapılıyor. ZTE'nin örneği de biraz buna benziyor. Rivayet edilen Motorola'nın yeni Razr modelindeki yine dikey konfigürasyon katlanabilen telefon örneğinin bir benzerini ZTE piyasaya sürebilir. En azından belki teknoloji demosu olarak gösterebilir. Dikey forma katlanabilen ince uzun belki 21:9 kıvamında bir ekran deneyimini sunabilir.
Ya bana sorarsan katlanabilir ekranların en mantıklı kullanım şekillerinden biri bu. Yani eğer bir şeyi normal standart kullanılabilir halinden daha küçüğe getirmiyorsan, daha rahat taşınabilir hale getirmiyorsan, daha büyük bir şeyi daha da büyük hale getirmenin bir anlamı yok. Yani katlanabilir teknolojide. Katlanabilir teknolojinin bize vaat ettiği şey neydi aslında? İlk başta herkesin kafasında oluşan. Mesela diyelim ki bir tabletiniz var. Katlıyorsun onu. Standart gündelik hayatında taşımak isteyeceğin boyutlarda bir telefona dönüşüyor değil mi? Ama açtığın zaman da büyük bir tablet oluyor. Bizim beklentimiz bu. Şimdi ZTE'nin konsepti buna uyuyor. Neden? Açtığın zaman büyük ekranlı bir telefon. Kapattığın zaman da yani yan cebine koyduğunda belki gömleğin cebine koyduğunda unutabileceğin boyutlarda bir cihaza dönüşüyor.
Zaten diğer konseptlerde yani hem Samsung tarafından hem de Huawei'deki modellere bakıldığı zaman katlanabilir telefondan ziyade telefona dönüşebilen tablet gibi onlar.
Evet.
Yani ona belki hibrit cihaz bile ifade
öyle denebilir yani. Katlanabilir telefon dediğimiz şeyin daha küçükten daha büyüğe bir form yani elimizde tuttuğumuz normal standartın daha küçük daha taşınabilir hale gelmesi olması lazım. Ama şu an işte Huawei'in de Samsung'un da tanıttığı formlar büyük bir telefon.
7 inç üstü.
Yani büyük bir telefon. Zaten standartların da ötesinde bir telefon. Yani cebinize taşıyıp taşımama konusunda kararsız kalabileceğiniz bir telefon. Açtığınızda ise biraz daha büyüyor. Yani bir anlamı yok. Bizim beklediğimiz şey değil en azından.
Değil. Aynı fikirdeyim. Ben de açıkçası düşüneceğim şu ki farklı modeller olabilir tabii. Yepyeni bir ürün grubu da oluşturabilir ama mutlaka işte eğer 6'nın oran 5 inçlik bir ekran ise onu katlayabilip kredi kartı büyüklüğünde belki cebimize koyabiliriz.
Aynen. Daha de, küçük daha kolay taşınabilir bir hale sokmak.
Tabii yani katlanabilir telefon konsepti ya da katlanabilir cihaz konseptinin bugün genel kitleye hitap eden olgunluğa ulaşması birkaç yıl bulur.
Dolayısıyla ama mesela bu telefonda da yeni bir anlayış var. Dikkatle bakıldığı zaman görülebilecektir. Ekranın ortasında çentik diye bir anlayış var burada. Çünkü katlanma yerlerine gelen kısmında bir çentik görüyorsunuz. Ekran orada biraz daha daralıyor. Menteşeleri görüyoruz o tarafta. İşte değişik değişik şeylerle karşılaşacağız. Herhalde bunların doğru formu bulması birkaç yıl sürecek.
Yani mesela şimdi bu içe katlanan konseptlerden bir tanesi. Arka tarafta da mesela şimdi Nubia X'de olduğu gibi kapağın içerisinde ufak bir ekran gömebilse.
Ya da ben sana bir şey söyleyeyim. Bu dışa katlansa.
O da başka.
Bu bambaşka fantastik olurdu o zaman işte. Aslında bunu dışa katlamak lazım.
Dışa katlanan konsept derken de mesela senle beraber de izledik zaten. Huawei Mate X'de de adam oyun oynuyor.
Evet.
İnce küçücük bir ekran. Sonra bir açıyorsun oyun kaldığı yerden daha geniş ölçekte devam ediyor.
Ya ben hep söylüyorum günün sonunda dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Xiaomi'nin katlanabilir ekranı haricinde şu anda wow diyebileceğimiz bakma sen pek de bir şey görmedik yani.
Onlar da baktılar Samsung'un gördüler. Biz bunu mobilya kongresi göstermemize gerek yok. Yani
belki de o çalışan bir konsept bile olmayabilir herde. Neler neler yapılıyor biliyorsun
yok.
Yani.
Ya göstermek sizi diğerlerinin yaptığı gibi abi, fuara getirir cam ikanın arkasına
koyar. Aynen bakın. Dediğin yani, gibi o da doğru.
Onu da yapmadılar. Baktılar ki zaten
gerek yok.
Gerek yok. Hani şey. Ortaya çıkan modeli derseniz şu an ele dişe en dokunur diyebileceğimiz Huawei'inki. Onun da bile zaten durumun tam olarak nasıl olduğu belli değil. Fiyat olarak zaten daha yüksek ama gerçi markaların yaptığı açıklamaya bakıldığı zaman da işte önümüzdeki en sonuna doğru Samsung satacağım diyor.
Ya şimdi bir gerçek var. Hepsini tam olarak elimize alıp şöyle bir hafta 10 gün kullanıp ancak size öyle gerçek şeyi söyleyebiliriz.
Yeni bir çünkü deneyim.
Yeni bir deneyim olacak. Alışmamız farklı olabilir. Belki de biz beğenmeyeceğiz. Bizim arkamızdan gelen genç jenerasyon beğenecek herhalde. Yani
o da olabilir.
Bazı şeyleri de göremeyebiliyor. Jenerasyon farklı
benim
olabiliyor.
Benim sadece şahsi bakacağız. Düşüncem. Tabii dediğim gibi bunu Samsung'un detay açıklamasını görmek gerekiyor. Niye öyle bir şey yaptı ama dışa katlanan yani ekranın dışarıda kaldığı konsept benim daha çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim.
Şöyle bir şey yapabiliriz ama biz bunu birkaç model telefonla yaptık. Eğer katlanabilir telefonların basın örneklerini sağlarlarsa biz izleyenlerimizle buluşalım.
Olabilir. Değişik bir konu.
Ha, yine ofiste olabilir. Seçtiğimiz böyle 5-6 kişiyle.
Sağlarlarsa dediğin sağlarsa Samsung sağlar çünkü Huawei net bir tarih de vermedi satışından.
Evet.
Yıl ortası dedi ama. Yani
bizi izleyen, mobility izleyen arkadaşlara bir soru sorarız. İlk cevaplayanlar arasından işte 5 kişiyle burada toplanırız.
Olabilir çünkü değişik bir deneyim.
Çünkü katlanabilir telefonu şimdi çok kalabalığa verirsek bir gün o katlanmış şekilde gelebilir. Farklı bir şekilde katlanmış.
Hiç açılmayan şekilde gelebilir.
5 kişi daha böyle göz önünde yaparız. Bir video çeker yorumlarını alırız.
Olabilir çünkü yepyeni bir deneyim alanı.
Evet.
İleriye doğru nasıl olacağını kimsenin bilmediği bir alan. Bu arada katlanabilir derken mesela fuarda LG'de V50 diye bir model diyordu. Onlarda da ikinci ekran konsepti vardı ama o biraz daha farklı
bir
konsept.
Başka bir şey takıyorsun. Kılıfa
başka bir şey takıyorsun. Birkaç oyunda fena durmuyordu aslında kontrol mekanizması. Ama mesela o telefonda ilginç bir detay var. Çok kişi söylemedi. Ben de V50 ile ilgili detay çektim aslında. Bir kapsamlı video yapma niyetimde var. Mesela V50 5G telefon. G8 5G telefon değil. İlk yandan LTE telefon olarak kurgulanmış. V50, V serisi bundan sonra 5G'deki amiral gemisi olacak. 5G logosu var gözünde RGB ışıklandırmalı.
Ha, o da değişikmiş bak. Kimse söylemedi onu gerçekten. Ya, evet.
Açıkçası sağda sola çok fazla duymadım. LG tarafı da değişik şeyler denemiş ama 2017'de kurtarıcı diye gelen yönetici 2018'de dışarıda bırakmışlar. Yeni gelen adamın şimdi bu takım konsept denemeleri var. Evet, LG tarafının daha büyük yeniliklere ihtiyacı var. Bu arada katlanabilir ekranlardan bahsetmişken Corning tarafında da katlanabilir ekranlarla ilgili çalışma var. Gorilla Glass'ın katlanabilir telefonun uygulanması konusunda bir Ar-Ge çalışması süre geliyor. Hatta ilk demoların üreticilere yollandığı da söyleniyor ki Corning yaptığı açıklamaya göre bayağı zorlanmışlar. Kolay bir konu değil çünkü.
Yani
katlanabilir cam yapmak, koruyucu yapmak, o teknoloji cihazlara implant edebilmek. Denilen o ki şu anda kalınlığı 0.6 mm seviyesine çıkarabilmişler ve radyus yani bükülme oranında 5 mm civarındaymış. Denilen o ki 5 mm demo showcase ürünler için yeterli gelebilir ama katlanabilir telefonlarda onu biraz daha esneyebilmesi gerek. Ama tabii çok zor bir konu bu.
Zaten birkaç sene ötemizde diyorlar. O herhalde 2 sene önce ötesini bulacak. 2 sene daha var diyorlar. Göreceğiz bakalım Erdi.
Evet, yavaş yavaş mobilitenin sonuna gelirken son olarak Mobil Dünya Kongresi'nden 3 markadan bahsetsen en çok hangileri dikkatini çekti?
Ya bana sorarsan Mobil Dünya Kongresi'nde benim konuşmaya değer bulduğum tek telefon Huawei Mate X oldu. Onun da hani hiçbir Türk basınına eline alsın, evirsin, çevirsin, çeksin diye vermediler. Sonra geldik buraya yurt dışında gördük ki boy boy incelemeleri çıkmış. Türk basını ya bir saniye eline alıp fotoğraf çektirebildi ya da başkasının elindeki cihazı çekebildi. Ben camın arkasındakini çekebildim. Ama yurt dışındaki basın almış eline incelemesini çekmiş. Bir tek ben buna üzüldüm.
Ben
hani gerisinde bir şey yok.
Ben de fuar anlamında 3 marka dikkatimi çekti. Bunlardan birisi Huawei Mate X'te, diğeri Energizer. Sadece pili büyüterek tuğla gibi telefon yapsa da tüm dünyanın konuştuğu telefon haline geldim. Diğeri de Qualcomm her yerde vardı. Oppo lansmanına gitti Qualcomm vardı. Xiaomi lansmanına gitti Qualcomm vardı. 5G'ye en çok sahiplenen markaydı. Bu 3 marka herhalde fuara damga vuran markalar olarak da değerlendirilebilir. Evet, mobilitenin bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.